Ayrım 22. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 199. Selma Sancı. Güzel Bir Yalan. İlk geldiğimizde çok bunalmıştım. Bu sıra sıra dimdik dağların karşısında sıkıntıdan boğulacaktım neredeyse. Sadece can sıkıntısı da değil, çok zordu insanın dökememesi bir derdini bir kimseye. Parça parça, karlarla kaplı, ağaçsız, gölgesiz tepelere bakıp daralması. Asfalt, taş, demir kalabalığından sonra kendi sessizliklerine bürünmüş, bir başına ağaçlara alışamadım. Bir türlü unutamadım bir şeyleri. Hepsi de geçen aylarla birlikte yavaş yavaş silinecekleri yerde canlandılar, yakınlaştılar. Kimi zaman daha derinlere dalıyorum. Hani akşam olurdu, güneş denizin üstünde yanardı da uzakta bakar kalırdık. Rüyamda da aynı manzara. Durup dururken İstanbul'daki halimi bile gördüm bir kere. Üsküdar meydanında çeşmenin önündeydim. Koştumsa da yetişemedim. İskeleden uzaklaştı vapur. Herhalde diyorum böyle sürekli güneşli ufuklar, engin denizler görmemin sebebi sanki üstüme yürüyen bu heybetli dağlar. Adam akıllı soğuk bir kış geçirdik. Neyse ki burada can korkusu yok. Yine de kocamın her akşam sağ salim eve dönemeyeceği endişesine kapılmaktan kendimi alamıyorum. Şu korkudan kurtulunca rahatlarım sanıyordum. Ne güzel olacak her şey. Yemek pişirecek, çamaşırları rüzgarda çırpıp çırpıp asacak, çarşıya yürüyerek inecektim. Her şeyin güzel olacağına inanıyordum. Başka ne isteyebilirdim ki? Ama asıl şimdi korkmaya başladım. Necati üzgün, ben çaresiz. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir boşluktayız. Halbuki mesleğini hep sevmiştir Necati. İçi içine sığmazdı öğrencilerini anarken. Elden ele geçen kitapları, ezberlemeleri için verdiği şiirleri, kompozisyonların konusunu coşkuyla açıklarken sesinin titremesinden anlardım bunu. Bilmiyorum, böyle birdenbire okulundan koparmak acaba ne için, ne uğruna? Kim değiştiriyor görev yerlerini uzak yakın demeden? Ah şimdi tren yoluyla dağlar arasından sıkışmışa benzeyen bu kasabada eski halinden eser yok Necati'nin. Öğrencileriyle kurduğu köprü ansızın yıkıldı. Elini eteğini çekti işinden. Hangimiz olsak soğuruz. Hiçbir sebep anlatamaz kırgınlığını. Karla örtülü ovada tek başına bir ağaç gibi küskün. Bazen sağlık ocağına gitsek, doktora bir görünsek diyorum. Ben hasta değilim ki, yalnızca dertliyim diyor. Umutsuz, solgun yüzüyle. Okulların kapanmasına şunun şurasında ne kaldı? Yazın ne yapacağımızı düşünüp duruyoruz artık. Daha doğrusu kocam düşünüyor, ben görmezden geliyorum. Akşamları gelir, inanmazsınız belki ama karı koca gibi değil, iki yabancı gibi yaşarız. O hep somurtur, ikimiz baş başa çekilmez bir hayatı sürdürmek zorunda kaldık. Pek sokak yüzü gördüğümüz de yok. Bazen çay bahçesine gidiyoruz, yapacak hiçbir şey bulamadığımızdan. Gene de biraz sabredeyim diyorum. Bunları açıkça konuşmayıp sadece kendi kendime düşünmekle iyi mi yapıyorum bilmiyorum. Öyle varsayıp kendimi avutuyorum. Ne önemi var? Hep taşımaktan bıktığımız o bildik iç sıkıntısı. Günler akıp geçiyor. Bu dar, kısıtlı hayatımızda alıştığımız her şeye hasretiz. Lojmanlar en son mahalleye bitişik. Buradan kiminin çatısı kiremitli evlerin bir bölümü, cami ve demiryolu görünüyor. Gök daha kasvetli, rüzgar daha sert ve üstü başı toz içinde kargalar bizim oradakilerden küçük. Kasabanın sırtını dayadığı yamaçta upuzun kavakların gölgelediği geniş bir alan var. Bütün ağaçların saltanatı bu bayır. Rüzgarda bir sağa bir sola başı döner kavakların. Hele kar yağdığında dalları eğilmiş dururken daha da güzeldirler. Bu beyaz ağırlık başka bir biçime sokar ağaçları. Necati'ye söylenip duruyorum ya oraya yürüyüşe gidelim diye ama kimse yürümediği için kabul etmiyor. Dikkat çekmek istemiyor. Biz de herkesin semaver dumanları içinde kilimlere bağdaş kurup oturduğu daha yakındaki kel çayıra gidiyoruz. Belediye parkını saymazsak kaplıcaların önündeki bu piknik alanı kasabanın tek şenliği. Ne kadar sevmesem de dönüp dolaşıp yine oraya gidiyoruz. Bu pazar piknik yerinden kaplıcaların arkasına dönen yolun sonuna kadar yürüdük. Otlar yeşermeye yüz tutmuştu. Serinlik hoşumuza gitti. Necati'ye iyi gelir diye düşündüm. İlletlerin hepsi aşırı gerginlikten oluyor. Öyle ya, yaşamayı hep başka güne ertelemekten yorulduk. Ama yaşamak geçmişi düşünmek değil ki, hiç değil. Bana kalırsa adını yalnızca çevre illerde yaşayanlar bilirler, o da kaplıcasına geldikleri için. Gerçi tepelerinden birini tutmuş askeriye kışlası. İstasyonun etrafını gelişi güzel sıralanmış binalarıyla şeker fabrikası az şey değil hani. Asıl içinden geçen tren canlandırır kasabayı. Gelin görün ki kışın buz, yazın toz buralar. Ne bir parça mavilik, ne güneş, ne okul kitaplarının sayfaları arasında kalan kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak nakaratı. Akşamlar erken iner, kahvesinde işsiz, kederli adamlar sigara içer. Gazeteler, mektuplar hep geç gelir. İkinci bir gün çorap giymeye alıştım ama lojmandakiler gibi dudaklarımı boyayıp pastalı börekli ev gezmelerine seyrek gidiyorum. Sonradan öğrenilmiyor bunlar. Mürüvvetin örgüsünü tutan ellerine bakıyorum. Ayten'in diktirmek istediği elbisenin modelini anlatırken sesinin tonuna. Kaynanasının kalın kaşlarının altından seyre bakışına. Ne kadar güven içinde hepsi. Hiç alt üst olmamış hayatları. Beklenmeyenden, belirsizlikten korkmuyorlar. Ama işte ben sessiz, soluksuz oturuyorum aralarında. Ayak uyduramadığımı hep hissederek. Kötü bir rüya gördüm. Nedense hamamda en sona kalmışım. Çarşı hamamı köhne, dumanlı, kubbeli bir yapı. Bir bohçayı topluyorum soyunma yerinde. İçeriden su sesleri geliyor. Taslar kumalarda çınlıyordu. Merak edip tahta kapıyı araladım. Sular kurnalardan taşıyor. Oluk oluk köpükler mermerlerden akıyordu. Her kurnanın başında insan büyüklüğünde birer sarman kedi göz gözü görmeyen buharın içinde oturuyordu. Kedilerle o kadar büyüktü ki korktum rüyamda. Neyse ki uyanır uyanmaz kurtulamayacağımı sezdiğim etkisine kendimi kaptıracakken toplanıp sehere gideceğimiz geldi aklıma. Önemli bir işin üstesinden gelmiş gibi rahatladım. Fırladım, kalktım yataktan. Aslında hepsi yalan. Hep bir masala benziyor seherin söyledikleri. Ama bu sefalet tenhalığın içinde güzel bir yalan. Seher caminin karşısındaki bakkalın büyük gelini. Kasabanın gösterişli, taştan yapılmış bahçeli iki katlı evlerinden birinde oturuyor. Bakkal fabrikadan emekli, zayıf, kırçıl bıyıklı bir ihtiyar. Sırtında hep aynı kısa kahverengi gocuk ve arkasına basılmış ayakkabılarıyla dolaşır. Daha güneş doğmadan dükkanı açar. Sık sık iş değil, yüzünden ve her halinden belli olur. Dükkanda nohut ve pirinç çuvalları ile mumlar, yün yumakları, süpürge, elek, soba borusu ve daha bir sürü öteberi bir aradadır. Odun, kömür bile satılır. Küflü peynir kokulu, basık tavanlı, yarı karanlık bakkalda çalışkan ve temiz bir kadının varlığı ferahlık verirdi. Ne var ki kocasını kaybettikten sonra dükkana inmedi Seher. Evin işlerine sarıldı. Hiç görmediğimiz kocası, ihtiyarın iki oğlundan büyüğü Ömer, zamanında buraları beğenmeyip çekip gitmiş, kamyon şoförüydü. Geçirdiği kazadan sağ kurtulamadı. Yarı yıl tatilinden önceydi. Haber kasabada duyuldu. Ne değişti ki? Evdekiler Ömer'i çabuk unuttular. Yokluğuna alıştılar. Küçük oğlan Yaşar dükkanda babasına yardım ediyor. Fakat ondan fazla bir iş beklemiyorlar. Çünkü Sara hastası. Karısı Gülsüm, gösterişi seven, altınlar takan, boylu boslu bir kadın. Daha evlenir evlenmez dükkanda beceriklilik göstermeye başladı. Kime veresiye vermek, kime vermemek gerektiğini bile kavradı. Yaşlı adam gelinin hamaratlığından memnun. Zaman zaman dükkanı ona bırakıp mal alma bahanesiyle trene atlayıp komşu şehre gidiyor. Söylentiye göre genel evde dostu vardı ihtiyarın ama üzerinden yıllar geçmiş, eskimiş, unutulmaya yüz tutmuştu bu konu. Hoş, damdan düşer gibi başlayamam rüyamı anlatmaya. Ne zamandır içimde biriktiriyorum zaten. Bir başlarsam hepsini döküveririm diye de ödüm kopuyor. Hiç açık etmem ama tutarım kendimi. Her şeyin bir sırası var. Laf lafı açar da rüyalara gelir diye beklerim. Son gidişimizde komşu kadınlarla dar ve ıslak basamaklardan çıkıp yola bakan odaya doluşmuş, karşılıklı sedirlere sıralanmıştık. Balkondan odun ve rutubet kokusu geliyordu. Sokaktan at arabaları, faytonlar gürültüyle geçiyor, çocukların bağırışları arasından uzaklaşıp yaklaşan nal sesleri duyuluyordu. Evin yanındaki bakkaldan şişe şangırtıları, giren çıkanların konuşmaları işitiliyordu. Birden kümesteki tavuklardan biri boğazını yırtarcasına bağırmaya başlamıştı. Camiden yükselen ikindi ezanının sesi hepsini bastırmıştı. Necati'yi geçirdikten sonra ilk iş radyoyu açtım. Akşam bulaşıklarını yıkamaya başladım. Mutfakta çalışırken hızla aklımdan geçti onlara gittiğimiz gün. Halleri vakitleri yerinde neye yarar? İki elti hiç geçinemiyorlar. Görünen köy kılavuz mu ister? Hiç unutamıyorum. Gülsüm içeri girince derin derin baktı Seher'in suratına da geçip kuruldu pencerenin önünde. Gözleri öyle ışıklı, öyle koyuydu ki Gülsüm'ün. Yanında müzeyen, elinden eksik etmediği tığ işliyordu. Karşı evden komşuydular. Kupkuru bacakları, dümdüz göğsü ve inanılmayacak kadar yeşil gözleri vardı kadının. Sık sık ağrıyan başında çatkılı tülbent. "Yetişmeyecek kızım," dedi. İşediği danteli kaldırarak iç geçirdi. "Geceleri Hasan nöbete gittikten sonra uyumam," dedim. "Biraz elim genişler," dedim. "Bu daha üçüncü parça. Eskiden bir haftada çıkarırdım takımı. Ah, bir de kolalanmış halini göreceksin bunların. Ay halinden kesilmiş ya, asıl sebep buymuş dantelin yetişmemesine." Gizli bir şeyi açıklar gibi fısıltıyla söylemişti bunu. Gülsüm ani bir gülüşle sarsılırken tatlı tarifine geçtiler. Üç yumurta, şeker, yağ. Hamurun kıvamı çok önemli. Hem anlattı hem keyiflendi. Sonra kalktı kete getirdi. Üşenmedi, civil peynir çıkardı bize. Daha onu görür görmez ne olup bittiğini anlamıştım. Seher'i Burkan evin yükü değil. Bir suçlu gibi dolaşmasından belliydi. Kocasından sonra kendine o evde yer olmadığını hissediyor. Hamamda kasabın karısına içini dökmüş. Dediğine göre Gülsüm ihtiyarı dinlemeyip kocasıyla şehre gidecekmiş. Ayrı ev açacaklarmış. "Daha dün bir, bugün iki. Şükredip oturmuyor geveze," dedi Melahat azarlar gibi. Kalın bacaklı, sarkık memeli. Bu hantal gövdenin üzerindeki aydınlık, güzel yüzü geldi aklıma Melahat'ın. Şimdi bunun bir gözü kör, bir kulağı sağır olacak diye açıklamıştı. Bu böyle. Kocası arkasında olan hep haklıdır. Sırtında koyu renk uzun bir yelek odaya girdi Seher. Büyük bir tepside çayları getirdi. Sonra boynunu büküp kapının ağzındaki sandalyeye ilişti. Kirli çitileyen, soğan doğrayan, tahta ovan kemikli elleri kucağında bakışlarını halıya dikti. Konuşulanları umursamadı. O odaya girip çıktıkça dizindeki yazmanın boncuklu oyalarını düzelte düzelte katlayarak sürdürdü konuşmasını Melahat. Kaynatası bunu yanına çağırmış. "Benim artık saatim saatime uymuyor kızım. Günün birinde gözlerimi yumarsam ortada kalmandan korkuyorum. Evi üstüne yapacağım," demiş. Dükkan yaşarınmış zaten. Bunları alçak sesle söylemek istemişti ama sesi boğuk çıkmış, herkes duymuştu. Misafirlerin en yaşlısı Necmiye Hanım içini çekmez mi karşıdan? Dizlerindeki kalın çizgili yün battaniyenin örttüğü yerle terliği arasından eğri ve çok ince siyah çoraplı bileği görünüyordu. Gülsüm bunu duysa kıyameti koparır. Şimdi Allah var, çalışmaya gelince o, mal bağışlamaya gelince bunu düşünmek olmaz, dedi. Kız Allah'ın günü dükkanda. Tarçın rengi parlak elbisesiyle Gülsüm, arkasından Seher eşikte görününce lafı yarım kalmıştı. Necmiye Hanım'ın konuyu değiştirmişti hemen. Seher'e acımayla bakan bakışları, kızaran yüzleri görmezlikten gelmiştim. Derdi başından aşkın Seher'in. Hele o gün büsbütün dalgındı, aklı başka yerdeydi hep. Dağınıklığı, ilgisizliği, beti benze atmış hali canlandı gözümün önünde. Derin bir hüzün çöktü içime, cesaretim kırıldı. Bugün Seher'e gitmekten vazgeçtim. Hayat da kötü bir rüyadan iyi değil. Rüyadan daha da kötü hayat. Her sabah yaptığım gibi pencereden örtüleri silkeledim. Rüzgar uykumu iyice açtı. Buzlu cam gibi gökyüzü. Karşıda dağlar kara kara. Çatıların üstünde eğri büğrü dumanlar. Hep aynı saatler. Geçen sabah trenini bekledim kulak kabartarak. Pencerede durdum. Her zamanki gibi. Önce gürültüsü duyuldu. Sonra içimi coşturan hayaller salarak geçip gitti tren. Arkasından demir yolu boyunca uzanan tel örgüye, boş yollara baktım. Yağmurda mavileşen bir Ankara sokağını özledim. Belki akşam Necati ile belediye parkına gideriz. Renkli ampullerin aydınlattığı aile bölümünde otururuz. Çıtır çıtır kabak çekirdeği kırarım. Garson kedileri kovalar ayağıyla. Necati gergin sigara içer. Akasyalardan yapraklar düşer masaya. Konuşmayız ama olsun. Ne zamandır gitmedik çay bahçesine. Tam o zaman fark ettim. önüne baka baka bayırı inen kadını. Aman Allah'ım, bu Seher değil mi? O anda boş bulunup bağırdım. Seher'di gelen. Sabah sabah bir şey olmuş. Mutlaka bir şey olmuş. Trenin nereye gittiğini düşünecek zaman değil. Koşup radyoyu kapattım. Pencereye koştum, sonra eğildim. Seslendim, el salladım Seher'e. Nisan 2011. 22. ayrımın sonu. Sayfa 205.